Ayrım 40.
Burjuvazi kendi soygun savaşlarına girişebilmek için ulusal birlik düşüncesinin insanları seferber edebilen gücünden yararlanır. Örneğin 1914'te Fransız burjuvazisi için olduğu kadar Alman burjuvazisi için de böyle olmuştur. Anatole France'ın ünlü yurt uğruna ölündüğü sanılır, sanayiciler uğruna ölünür tümcesi bunu anlatır. Emperyalist burjuvazi sömürdüğü proletaryada yabancı ülkelerin sömürgelerin emekçilerine karşı nefret ve kin duyguları uyandırmak için bütün olanaklarını kullanır. Böylece proletaryanın bir sınıf olarak güçlerini birleştirmesini, bir araya gelmesini önlemeye bakar. Emperyalizm göze batar bir hale geldikçe tekelci büyük burjuvazinin çıkarları ile halkın aşağı tabakaları arasındaki uçurum büyür. Emperyalizm halklara karşı savaş demektir. Feodalizme karşı verdiği savaşımla ulusların kurtarıcısı olan kapitalizm şimdi emperyalist kapitalizme dönüştü ve uluslar için en büyük ezici güç durumuna geldi. Eskiden ilerici bir niteliği olan kapitalizm gerici oldu. Üretici güçleri o derece geliştirdi ki uluslar ve sosyalizme geçme ya da sömürgeler, tekeller, ayrıcalıklar ve ulusların çeşitli yollardan ezilmesiyle kapitalizmin yapay olarak korunması için büyük devletler arasındaki silahlı savaşımda yıllarca ve hatta on yıllarca acı çekme şıkları ile yüz yüze geldiler. İlk sosyalist devletin gelişiyle kapitalizmin 1917'de başlayan genel bunalımı, emperyalist burjuvazinin anti-ulusal uygulamalarını en uç noktasına vardırmıştır. Burjuvazinin sınıf çıkarlarını umutsuzca savunması, onu ulusun çıkarlarına açıkça ve sürekli olarak ihanete götürüyor. Büyük Fransız burjuvazisinin özellikle yüklü bir dosyası var. Almanya'da halk kuvvetlerinin ezilmesine ve militarizmin yeniden kalkınmasına etkin olarak katıldıktan sonra, Fransa'da emekçilerin ekmek, özgürlük ve barış uğruna savaşımlarına, halk cephesi olacağına Hitler olsun gibi çirkin bir sloganla karşı çıkıyor. Bir yandan yurtseverlik komedisi oynarken, öte yandan da Fransa Fransızlara gibi ulusal bir demagoji ile orta sınıfları aldatmaya çabalar. Hitler Almanya'sına Fransız boksitini, hava kuvvetlerimizin yoksun bulundukları alüminyum madenlerini teslim eder. Fransız burjuvazisi Münih'te 1938'de aynı zamanda hem Fransız halkına hem de Fransa'nın müttefiki olan sosyalist ülkeye karşı Nazilerle ittifak kurdu. Ve bir yandan suç ortakları Blum, Serol ve benzeri sosyalistlerin sınıf ihanetini ortaya çıkaran devrimci militanları hapse atarken Fransa'yı Wehrmacht'a teslim etti. Büyük Alman sanayicilerine ve onların suç ortağı Fransız tröstlerine candan bağlı olan bu rejim, Hitler Savaşı'nın emrinde Fransız ekonomisini iflasa sürükledi. İşçileri sürgüne gönderdi, yurtseverleri kurşuna dizdi, halkı açlığa mahkum etti. Kurtuluş halkın zaferi gelip çatınca da aynı büyük burjuvazi ülkenin yeniden doğuşunu sabote ediyor. Artık Hitler yenilmiş olduğuna göre Fransız emekçilerine karşı kendisine yeni koruyucular ediniyor. Amerikan mali sermayesi, Amerikan emperyalizmi bugünkü kapitalizmin temel yasasına uygun olarak Marshall planına dahil ülkelerin yağmasıyla ve fetih savaşıyla kendisine en yüksek karı sağlamaya bakıyor. Büyük Fransız burjuvazisi bu siyasete etkin bir biçimde el uzatıyor. Bunun Fransız ulusu için sonuçları trajiktir. Eğer ulus gerçeğini oluşturan unsurları tek tek ele alacak olursak, burjuvazinin bunları yok etmeye çalıştığını saptarız. Toprak Amerikan ordusuna teslim edilmiştir. İşgalciye açık bölgeler sağlanmıştır. Köylüler topraklarından edilmişlerdir. Ve Atlantik stratejisi savaş halinde Fransa'nın kayıtsız şartsız tahribini bünyesinde taşıyor. Fransa atom yastığı. Ekonomi, ulusal donatımın savaş sanayisi yararına sabote edilmesi, Fransız tarımının sistematik olarak yoksullaşması, 1 milyon aile işletmesi yok olma tehlikesi altında bulunuyor. Amerikan firmalarının Marshall planı ve Alman firmalarının Schumann ortak pazarının çıkarlarına feda edilen Fransız pazarı, kuzeyde ve merkez Fransa'da birçok maden kuyusunun kapatılması, inşaat onarım işlerinin ve benzeri utanılacak yavaşlığı ve ayrıca bilimsel araştırmaya ve mesleki formasyona yapılan sayısız zararları da unutmayalım. Dil, bunlar Amerikan-Fransız iki dilciliği üzerine tasarılardır. Fransızcanın Basic French, robot Fransızcaya indirgenmesi Amerikalı işgalcinin gereksinmelerinden doğar. Bay Alfred Sauvy, 5 Ağustos 1953 tarihli Le Monde gazetesinde acı bir dille şu gözlemde bulunuyordu. Ata mirasımızı gerektiği gibi savunamadığımızın ve her şeyi yüzüstü bırakmaya hazır olduğumuzun söylendiğini işitmek ne kadar acı. Fransa'da oturmakta olan yabancıların Fransızcayı öğrenememeleri için her şey yapılıyor, her şey ona göre düzenleniyor. Daha başka belirtiler mi istersiniz? Artık metinlerimizde ne Birleşik Devletler ne de EU değil, USA görülüyor. Önemsiz bir şey denecek. Bu masum değiştirme, alacaklı tarafından borçlu üzerinde, koruyucu tarafından himaye edilen üzerinde oluşturulan cazibenin etkisi değil mi? Ve Bay Savi bu nüfuz etmenin şaşırtıcı genişliği karşısında dehşete kapılıyor. Çeşitli örnekler verdikten sonra ekliyor. Bu zaafların sonucu yalnızca Fransızcayı anlaşılmaz bir dil haline getirmek değildir. Fransızcayı silip süpürüyorlar. Dilde kölelik doğrudan doğruya kültürde köleliğe götürür. Kültür, üniversitenin resmi okulların, Fransız sinemasının ve benzeri sabote edilmesidir. Versailles Sarayı'nın yüzüstü bırakılmasıdır. Yükselen burjuvaziye ün ve onur sağlayan büyük hümanist geleneklerin horlanmasıdır. Ve Yankee kökenli ya da Yankee kültüründen esinlenen en kötü magazinlerin bolluğu, Amerikan yaşayış tarzının tiksindirici bir şekilde göklere çıkartılması ve benzeri. Buna paralel olarak gerici burjuvazi Fransızları ülkelerinin mahvolmuş bir ülke olduğuna, ulusal tarih çağının tamamlanmış olduğuna, artık bağımsız bir Fransa umudunun kalmadığına inandırmaya yönelen bir kampanyayı beslemektedir. Ulusal gerçeğe verilen bu zararlar, Fransız devletinin yabancı emperyalizmin isteklerine bağlı kılınmasıyla tamamlanmaktadır. Burjuvazi ulusal çıkarlara bu kadar aykırı bir siyaseti halkın gözünde nasıl haklı gösterebiliyor? Binlerce kez belirttik ki gerici sınıf kendi egemenliğini uzatmak için ideolojik yalanlar uydurmaya girişir. İşte burada da durum aynıdır. Ulusların köleleştirilmesini haklı göstermek için uluslararası büyük burjuvazi buna uygun bir ideolojiyi kozmopolitizmi yaymaktadır. Kozmopolitizm dünya yurttaşı anlamına gelen Yunanca iki sözcükten gelmektedir. Burjuvazinin feodallere karşı insanlığın geleceğinin haklarını savunduğu zamanlarda, özellikle 18. yüzyılda bazı düşünürler dünya yurttaşı unvanını gururla taşıdılar. Bu dava eskimiş bir toplumun daptaracık çerçevelerini kırmak ve her yanda yeni toplumsal ilişkiler yaratmak arzusunu dile getiriyordu. Jean-Jacques Rousseau 1775 tarihli bir metinde halkları birbirinden ayıran imgesel çitlerin üzerinden aşan ve iyi niyetleriyle bütün insan soyunu kucaklayan bu büyük kozmopolit ruhlardan bu anlamda söz ediyordu. Feodal üretim ilişkileri bir kez yıkıldıktan sonra burjuvazi kozmopolitizm konularını evrensel olarak sömürücü olan kendi sınıfının çıkarları hesabına yeniden ele aldı. 1845'ten başlayarak Marx ve Engels bu hileyi ortaya koyuyor, kozmopolit propagandanın kaynağının çeşitli ülkelerin burjuvazisi arasındaki rekabette olduğunu, amacının ise bütün insanların değil, emekçilerin dünya ölçüsündeki sömürüsünün açılıp genişlemesi olduğunu açıklıyor. Ve Marx şöyle yazabiliyordu, kozmopolit sömürüyü evrensel kardeşlik diye adlandırmak ancak burjuvazinin beyninde doğabilecek bir düşüncedir. Bununla birlikte proletaryanın devrimci savaşımı o zamandan başlayarak pek büyük bir genişlik kazandı. Bilimsel sosyalizmin yayılması sayesinde emekçiler ülkeden ülkeye çıkarlarının aynı bir sınıf düşmanına karşı dayanışık olduğunun bilincine vardılar. Bu inançları yıkmak yeteneğinde olmayan emperyalist burjuvazi bunları doğru yoldan ayırmaya çalışmaktan başka bir şey yapamıyor ve bu artık kozmopolit ideolojinin görevidir. Emekçileri tekerlerin dünya egemenliğinin onların enternasyonalist isteklerini tamamıyla karşılayacağına ikna etmek. Tröster'in kozmopolitizmi böylece yalanın alasını proletarya enternasyonalizminin çehresini takınıyor. Mevcut koşullarda proleter enternasyonalizmin bir karikatürü olan kozmopolit ideolojinin en önemli çizgisi nedir? Modern savaşların nedeninin ulusların mevcudiyeti olduğu yolundaki düzenbaz iddiadır. Buradan en kısa zamanda ulusları def etmek ve ulusların emekçilere gerici ve modası geçmiş gibi gösterilen egemenliklerini yok etmek gerektiği sonucuna varılıyor. Böylece emekçilerin eğer barış istiyorlarsa kendi elleriyle ulus gerçeğini yok etmeleri ve yurtlarını yatsımaları gerektiğini ikna edebileceklerini umuyorlar. Oysa çağdaş toplumun materyalist tahlili dünya savaşlarının ulusların varlığından değil ama bir sınıfın tehdit altında bulunan egemenliğini kurtarmak uğruna ulusları köleleştirmekte ve halkları mahvetmekte duraksama göstermeyen emperyalist burjuvazinin varlığından doğduğunu gösteriyor. Kozmopolitizm böylece gerçek yüzüyle ortaya çıkıyor. Bütün ülkelerin insanların kurtuluşuna yönelmek şöyle dursun, her emekçiyi bir dünya yurttaşı haline getirmek maskesi altında kökünden kopmuş, biri ötekinin yerini tutabilen, tek biçime sokulmuş köleleri, yeri, yurdu, adı sahanı belirsiz, sapkın insan gölgelerinin kabaca ve hayasızca dünya çapında sömürüsüne niyetlenir. İşte bu ilke verilerinden hareket edildiği takdirde bugünkü Birleşik Avrupa girişimlerinin tarihsel anlamı anlaşılabilecektir. Bu girişimler Amerikan sanayicilerinin güdümünde Fransa'dan başlamak üzere kapitalist Avrupa'nın halklarının sömürüsünü hedef tutmaktadır. Sosyalist bir ekonomiye doğru ilk adım gibi gösterilen Avrupa pazarının birleştirilmesi Fransızların yaşam düzeyini düşürecektir. Demokrasinin bir ilerlemesi olarak sunulan ulusal egemenliklerin kaldırılması, Fransa'yı bir Avrupalı örtüsü gerisinde yeniden kurulan Wehrmacht tehdidi altına sokar. Yeniden silahlanan Naziler, işçi aleyhtarı bir kıymacan atan birer baskı aleti haline gelirler. Lenin'in 1915'te yazdığı gibi, kapitalizmin altındaki bir Birleşik Avrupa devletleri ya olanaksızdır ya da gericidir. Proleter enternasyonalizminin sahtesi kozmopolitizm demek ki tamamıyla uluslararası mali sermayenin hizmetindedir. Bu yüzden de bugün emekçileri yanıltmak gibi bir görevleri olan sosyal demokrat liderlerin karakteristik ideolojileridir. Böylece Cumhuriyetçi Halk Hareketi yöneticileriyle dayanışma halindedirler. Amerikan egemenliğine bütün gönlüyle bağlı, bizzat Vatikan'ın uşakları ve CED'in önderliğini yapmış olan bu yöneticiler, insan soyunun Rin ötesindeki en beter düşmanlarının yeniden belini doğrultmak için Hristiyan maneviyatçılığı cübbesine sarınıyorlar. Bununla birlikte bütün çabalarına karşın emperyalizm çelişkilerden bağışık olmayacaktı elbette. Bunun içindir ki burjuva kozmopolitizminin bir yapışık ikizi vardır. Burjuva milliyetçilik yani nasyonalizm. İki örnek, köleleştirmek istedikleri halkların onuruna Avrupa'da kozmopolitizmi öğütleyen ve öğütlettiren Amerikan tröstleri, Birleşik Devletler'de milliyetçilik kışkırtıcılığı yapıyorlar. Her yolla, her fırsatta Amerikan halkına seçkin halk olduğunu, Tanrı tarafından dünyayı yönetmeye adandığını söyleyip duruyorlar. Avrupa'da kozmopolitizm çığırtkanlığı yapan Fransız Büyük Burjuvazisi, sömürge halklarının tepesinde burjuva milliyetçiliği en kanlı bir biçimde uyguluyor. Fransa'nın çıkarı adına, bağımsızlıkları uğruna savaşın veren Faslıları, Vietnamlıları ulus olarak tanımayı reddediyor. Gerici burjuvazinin kendine süs ettiği enternasyonalizm ile savaş yoluyla kapitalist pazara sokmayı düşledikleri SSCB halklarına karşı takındıkları vahşi milliyetçilik arasındaki kaba karşıtlığı nasıl fark etmeyebilir insan? Bu çelişki emperyalist kampın zaaflarından biridir. 4. İşçi sınıfı ve ulus. A. Proleter enternasyonalizmi. Ulus sorunu ancak bir tümün bölümü olarak doğru bir şekilde çözülebilir. Sınıf savaşı mı, proleter devrim? Gördük ki gerçekte burjuvazinin gelişim süreci olmadan ulus gerçeği oluşamazdı. Ve gene gördük ki emperyalizm çağında burjuva milliyetçilik uluslara zulmeden bir rolde kendini ortaya koyar. O halde nasıl olur da burjuvazinin karşıtı olan sınıf proletarya ulusal sorunu ele almaz? Proletaryanın ulusal sorun karşısındaki tutumuna onun devrimci sınıf çıkarları ve ödevleri komuta eder. O halde bu tutum bir ilke sorunudur. Ulusal sorun bütün ülkelerin proleterleri birleşiniz sloganıyla son bulan Komünist Manifesto'da Marx ve Engels tarafından tanımlanmış, belirtilmiştir. Bu proleter enternasyonalizmdir. Bu dersimizde gördüğümüz gibi burjuva milliyetçiliğin nesnel bir temeli vardır. Sömürücü sınıf çıkarı. Kendi proleterlerini, kendi halkını sömürmekle yetinemeyen kapitalist burjuvazi, başka ülkelerin proletaryasını ve halklarını boyunduruk altına almak için ulusal çıkar adına burjuva çıkarını gözlerden gizleyen bu göz boyamasıyla kendi proletaryasını ve halkını seferber eder ve kurban eder. Burjuva milliyetçilik ideolojisinin kesin rolü başka başka ülkelerin emekçilerini birbirinin karşısına dikmektir. Ama proleter enternasyonalizminde nesnel bir temeli vardır. Bu sınıf temelidir. Proletaryayı sömüren sınıfın çıkarları nasıl aynı ise, onların karşısında sömürülen aynı sınıfın üyeleri olan bütün ülkelerin proleterlerinin çıkarları da aynıdır. Enternasyonalizm, proletaryanın sınıf savaşımının katma yan bir niteliği değildir. Enternasyonalizm bu savaşımın esas niteliğidir ve bunun içindir ki bilimsel sosyalizmin yaratıcıları Marx ve Engels aynı zamanda uluslararası birliğin kurucuları oldular. Eylül 1864, bütün ülkelerin proleterlerini, bütün ülkelerin sömürenlerine karşı örgütlü savaşıma çağırdılar. Biraz önce burjuva milliyetçilik ile kozmopolitizmin kapitalizmi tarafından yürütülen sınıf savaşının iki ideolojik yönü olduğunu gösterdik. Proleter enternasyonalizm, yalnızca proleter enternasyonalizm onları her durum ve koşulda tanıyıp saptamayı sağlar. Birini olduğu gibi ötekini de başarısızlığa uğratır. Burjuva milliyetçiliği başarısızlığa uğratır çünkü proleter enternasyonalizmle emekçiler sınırların ötesinden kendi sınıf dayanışmalarını tanırlar ve kendi burjuvazilerinin öteki ülkelere saldırısını desteklemeyip bu dayanışmayı pratiğe geçirirler. Özellikle sömürgeci ülkelerin proleterleri, sömürge ülkelerin ulusal kurtuluşları uğruna savaşın verdikleri takdirde bu dayanışma pratikte gerçekleşmiş olur. Burjuva kozmopolitizmi başarısızlığa uğratır çünkü proleter enternasyonalizme bağlı bütün ülkelerin emekçileri yurtsuz tekerlere karşı güçlü bir sınıf cephesi gerçekleştirirler. Ve böylece hem kendi öz yurtlarını kurtarmak hem de ezilen kardeşlerinin yurtlarını kurtarmak için dövüşürler. Örnek Fransız işçileri. Fransa'nın Amerikan emperyalizmi tarafından marşallaştırılmasına karşı savaşın verirken Atlantik ötesindeki kardeşlerine, onları yoksulluğa, faşizme ve savaşa sürükleyen büyük Yankı sermayesine karşı sınıf savaşımlarını sürdürmekte yardım etmiş olurlar. Görülüyor ki her ülkenin emekçilerinin çıkarları onların uluslararası sınıf dayanışmasını gerektirir. Proleter enternasyonalizme indirilen her darbe, her ülkenin emekçilerine indirilen bir darbedir. Devrimci proleterler nasyonalizme, kozmopolitizme karşı bütün ülkelerin emekçilerinin, bütün ülkelerin halklarının eşitliğini ilan ederler ve ülkeden ülkeye kardeşçe sınıf dayanışmasını yürütürler. Proleter enternasyonalizmden şu sonuçları çıkartacağız. 1. Eğer bir devlette ulusal özellikler gösteren, örneğin Fransa'da Alsaslılar, bir emekçi azınlığı varsa orada bütün emekçileri içine alan bir proleter parti bulunmalıdır. Böylece sınıf dayanışması ile ulusal azınlığın haklarının savunulması güvence altına alınmış olur. 2. Sosyalist devlet bünyesinde birleştirdiği ulusların bağımsızlığını ancak onların eşitliğini sağladığı zaman güvence altına alabilir. 3. Proleter enternasyonalizmin denek taşı bir sosyalist devletin varoluşundan beri bütün proleterlerin bu devlete bağlılıklarıdır. Böyle bir devlet Sovyetler Birliği 37 yıldan beri vardır. Bu bağlılık niçin? 1871 Paris komüncülerinin düşünü gerçekleştirerek 1917 Ekim'inde ilk sosyalist cumhuriyeti yaratmış olan proleterler yeni bir çağ başlattılar. 1917 Ekim'inden beri Sovyet Devleti bütün ülkelerin proleterleri için ezilmiş sınıfların dileklerini ve isteklerini açığa vurmak ve gerçekleştirmek için açık, evrensel bir forum. Sınıf sömürüsünün ortadan kaldırılması temeli üzerine oturduğuna göre bütün kapitalist devletlerden tamamen farklı olan sosyalist devlet, bütün uluslararası proletaryanın ileri karakolu, bütün uluslararası burjuvazinin ise sürekli hedefidir. Proleterler onu savunarak kendi öncülerinin savunmasını sağlamış olurlar. Şu halde kendi kendileri için, kendi öz gelecekleri için, kendi öz yurtlarında kendilerine yol gösteren Sovyet toplumuna benzer bir toplumun kurulması için savaşın vermiş olurlar. Bir yandan proletaryanın kendisine sağladığı ilk devlete karşı savaşırken, öte yandan proletaryaya hizmet ettiğini öne sürmek, gerçekte uluslararası proletaryanın en iyi savaşçılarını feda etmesini istemek demektir. Sovyetler Birliği'ne karşı işçi sınıfının bağımsızlığını talep etmek, onu iyiden iyiye kapitalizmin arabasına bağlamak demektir. Bugünkü koşullarda dünyanın ilk proleter diktatörlüğünü açıkça ve istisnasız desteklemeden Marksist olunamaz. Proletarya enternasyonalizmi kubbesinin anahtarı olarak Sovyet Devleti'nin değerini belirlemek için şunları saptamak yeter. A. Kapitalist ülkelerin burjuvazisi 1917 Ekim'inden beri ortak program olarak Sovyet aleyhtarlığını talep etmeyi elden bırakmadı. B. SSCB'nin kayıtsız savunulması ilkesini reddederek Yugoslavya'nın serüvenci yöneticileri ülkelerini faşizm yoluna sürüklediler. Ve ülkelerini Yugoslav işçilerinin bağımsızlığı pahasına Amerikan emperyalizmine bağımlı bir ülke haline getirdiler. C. İşçi hareketi içinde burjuvazinin ajanı olan sosyalist liderler her durum ve koşulda Sovyet aleyhtarlığının savunucuları oldular. Aynı kişiler mantıki olarak burjuva milliyetçiliğin gayretkeşleridirler. 1914'te örneğin 2. Enternasyonel'in yöneticileri Almanya'nın ve Fransa'nın proleterlerini burjuva yurdun savunulması uğruna birbirlerini öldürmeye çağırdılar. Şu halde sosyal demokrat, milliyetçi ve sömürgeci ideolojik kökünden sökülüp atılmadan proleter enternasyonalizmi üstün kılmak olanaklı değildir. D. Bu saydığımız gözlemlere şu saptamayı da eklemek gerekecek. Sınıf çıkarlarıyla her durumda Sovyetler Birliği'ne karşı dövüşen insanlar, her durum ve koşulda işçi sınıfının değişmez, sürekli savunucusu olduğu ulusal çıkarın tasfiyecileri olurlar. Buna karşılık Sovyetler Birliği'nin izlediği dış siyaset, sosyalist bir devletin dış siyaseti olduğundan, her zaman çeşitli ülkelerin emekçilerinin, bu arada özellikle Fransız emekçilerinin çıkarlarına uygun olmuştur. Şu sırada Almanya konusunda da bu görülmektedir. Almanya sorununun barışçıl yoldan çözülmesi Fransa için yaşamsal bir önem taşır. Fransız burjuvazisinin izlediği siyaset bu çözüm yolunu uzaklaştırmaya çalıştığı halde Sovyet önerileri böyle barışçıl bir çözüme elverişlidir. B. Proleter yurtseverlik. Bütün ülkelerin proleterlerinin ortak sınıf çıkarlarının ifadesi işte proleter enternasyonalizm budur. Bu sıfatla proleter enternasyonalizm, bütün ülkelerin proleterleri için ulusal sorunda tutacakları yolu bulmalarını sağlayan yol gösterici bir yıldızdır. Proleteryanın amacı olan toplumsal devrimin özü bakımından ulusal bir niteliği yoktur. Onun içeriği bir sınıf içeriğidir. Ama gördük ki kapitalizm ulusal çerçeve içinde gelişir, bu ölçü içinde de proleteryanın burjuvaziye karşı devrimci savaşımı ulusal bir biçim alır. Belli bir ülkenin proletaryası kendi burjuvazisini onunla bulunduğu yerde savaşım verir ve ulusun siyasal yönetimini onun elinden alırsa yenebilir. Onun için Marx'ın ifadesine göre proletarya siyasal gücü ele geçirmek, ulusun önder sınıfı durumuna gelmek, bizzat ulusu oluşturmak zorunda olmalıdır. Proleter yurtseverlik şu demektir ki, çeşitli ülkelerin proleterleri ulusun yönetimini kendi burjuvazilerinin elinden almak ve ulusu özgür, kuvvetli ve mutlu kılmak için savaşın verirler. Şu halde bu gerçekte aynı uluslararası sınıf düşmanına karşı yapılan aynı sınıf savaşı mıdır? Proleter enternasyonalizm böylece proleter yurtseverlik biçimini alır. Bu ulus gerçeğinin yani uluslararası sınıf savaşının geçtiği çerçevenin nesnel varlığına bağlıdır. Eğer böyle bir savaşım ulusal planda yürütülmemişse, proleter enternasyonalizm artık boş bir formülden başka bir şey olamayacaktır. Çünkü bu durumda çeşitli ülkelerin burjuvazilerinin her birinin kendi proletaryalarından, kendilerinin doğrudan doğruya düşmanlarından korkacak bir şeyleri olmayacaktır. Proletarya bu savaşımı zaferle yürütebilecek güçte midir? Buna olaylar yanıt verir. Kapitalist burjuvazinin kendi gönencini genelleşmiş bir yoksulluk üstüne kurduğunu gördük. Böylece devrimci proletaryanın sömürücü büyük burjuvaziye karşı çalışan nüfusun en çeşitli tabakalarını, emekçi köylüleri, orta sınıfları, zanaatçıları, esnafı ve benzeri içine alan çok geniş bir halk toplaşması organize etmesinin koşulları yaratılmış olur. Proletarya devrimci sınıf olarak kapitalizmin bütün kurbanlarının en güvenilir, en kararlı savunucusu olduğuna göre bu halk hareketinin yönetimi elbette ki ona düşer.